Kıymetli dinleyenler, değerli izleyenler, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu, kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
Nasılsınız, iyisiniz hocam?
Elhamdülillah, çok şükür iyi. Sizler de iyisiniz.
Çok şükür hocam, elhamdülillah.
Allah iyilik versin.
Allah razı olsun hocam. Bu hafta bir dinleyicimiz domuz derisiyle alakalı bir soru göndermiş. Müsaadenizle onunla başlayalım. Domuz derisinden ayakkabı veya giysi yapmak, bu ürünleri alıp satmak veya giymek caiz midir diye bir sorumuz var hocam. Buyurun.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de ismi anılarak yasaklanan, haram olduğu belirtilen tek hayvan. O da domuz.
Domuz, evet.
Onun dışındaki bizim işte caiz değildir, eti yenmez, mundardır dediklerimiz genelde sünnete dayanır. Hı hı. Ve onlar da Peygamber Efendimiz sadece eşek, ehli eşeği ismi olarak söylemiş. Onun dışında genel ilkeler koymuş.
Kendi öldüyse vesaire.
Ya, o domuz. Onlar ayrı, hayvan cinsi olarak.
Hayvan cinsi olarak.
Yani kara hayvanlarından köpek dişi olanlar. Hmm. Ve avlananlar o şekilde. Hava hayvanlarından şeyler, mihlep, pençesi olanlar, kartal gibi, doğan gibi efendim, bunlar yasak.
Evet.
Deniz ürünleri konusunda ihtilaf var. Hanefilere göre balığın dışındakiler yasak.
Evet.
Ha şimdi ama domuz ismen sayılmış. Onun için domuza biz necisül ayn diyoruz. Yani bizzat kendisi pis.
Evet.
Bundan dolayı da domuz Müslümanlık nazarında mal değil. Yani Müslümanlığa, İslam'a göre domuz mal değil. Yani bir Müslüman domuz sahibi olamaz.
Hmm.
Ve sahibi olmadığı bir şeyi de satamaz. Ticaretini yapamaz.
Evet.
Hani o sorunun ikinci kısmı vardı ya.
Evet.
Yani alıp satabilir mi? Hayır, alıp satamaz. Neye? Mal değil. Mal olmayan bir şeyi de kişi satamaz. Ancak şu akla gelebilir. Bazen köylerde domuz avına çıkıyorlar. Yani domuzlar, işte yabani domuzlar özellikle, insanların ürününe, mahsulüne zarar veriyor. Ve bundan kurtulmak için devletin de teşvikiyle domuz avına çıkıyorlar ve zannediyorum bir domuz vurana belli bir miktarda bir mermi parası
veriliyor.
Veriliyor. Ha, bunda sakınca yok. Buna biz ceale diyoruz. Yani mesela devlet demiş oluyor ki burada, efendim işte bir kimse işte bir domuz vurursa ona ben şu kadar para vereceğim diyor. Hı hı. O domuza sahip olup satma değil. O ne oluyor o zaman? Ceale dediğimiz bir bakıma kiraya yakın bir şey olmuş oluyor. Bu, hı hı. Bunu alabilir ama alım satımını yapamaz. Bu, ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun fark etmez.
Evet.
Ha, peki domuzdan, derisinden üretilen malzemeler giyilebilir mi? İslam uleması onu da giyilemez diyor.
Hmm.
Niye? Çünkü bazı, yani domuzun dışındaki mundar hayvanlar.
Evet.
İster eti yenmeyenlerden olsun, ister eti yenenlerden, kendiliğinden ölenler olsun. Yani boğularak veya işte bir yukarıdan yuvarlanarak veya işte tokulaşarak falan ölenler olsun. Bunların derileri tabaklandığı zaman temizleniyor.
Hı hı.
Hatta şöyle bir olay var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün arkadaşlarıyla beraber gelirken, ashabtan bazılarıyla gelirken bir koyun ölüsüne, kuzu ölüsüne veya oğlak rastlıyor. Ve diyor ki bunu niye derisini almadınız? Ya Resulallah bu leş diyorlar, mundar, kendiliğinden öldü. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki tabaklanan her deri temiz olur. Küllü ihabın tübüge kat tahur. Tabaklanan her deri temiz olur.
Hı hı.
Ama İslam uleması bundan domuzu istisna etmiş. Ayete dayanarak.
Hı.
Çünkü domuz haram. Kur'an'da adı anıldığı için. Ve demişler ki bir iki istisnası var. Yani bizi dinleyenlerden belki o istisnaları duyanlar vardır. O açıdan bunu söylemiş olayım. Bir iki istisnası var. Ama cumhur dediğimiz büyük ekseriyet İslam uleması, domuz derisi tabaklanmada temiz olmaz. Tabaklanmadan temiz olmadığına göre domuz derisinden imal edilmiş olan giysileri, ister bu ayakkabı olsun, ister mont olsun, ister ne olursa olsun, giymeyi caiz görmüyor İstanbul evet. Ambas.
O istisnalardan da bahsedebilir miyiz hocam?
Ya istisna bazı bir iki alim. Alim. Gerek yok onu söylemeye.
Tamam. Hocam bir dinleyicimiz de şöyle bir soru sormuş. Yine bu soruyla yakın. Şarap yapacağı bilinen birisine üzüm satılabilir mi? Diye bir sorumuz var hocam.
Evet, şimdi bu fukaha tarafından ele alınmış ve hakkında hüküm ortaya konulmuş bir mesele. Tabii bu şarap imalatı eskiden beri var. Yani evet. Resulullah'tan önce de vardı. Resulullah'tan sonra da oldu. Ve tabii Resulullah'tan önce vardı ve bu yasak değildi. İnsanlar yapıyordu, içiyordu, satıyordu, alıyordu. Ama İslam bunu yasakladı. Hı hı. Yasakladıktan sonra artık şarap haramlaştı. Peki şarap imalatı için, içki imalatı için oraya üzüm veya başka madde satılabilir mi? Şimdi bunu İbn-i Abidin diye bizim meşhur bir kitabımız var. Hanefi fıkhına ait. Tabii başka kitaplarda da vardır ama o daha çok bilinir. O açıdan onun ismini vermiş oldum ben. Orada diyor ki, şarap yapacağı bilinen bir zimmiye asir yani üzüm suyu satmak mekruhtur diyor.
Mekruh.
Mekruhtur. Neye mekruhtur diyor? Çünkü haramlığına delalet eden kesin nas yok. Yani o içkiyle ilgili haramlık hangi konuda? İçme konusunda. Bu elindeki kişi sattığı asir daha içki değil.
Üzüm suyu.
Üzüm suyu. Şıra.
Şıra.
Ama onu içki yapacağını da biliyor kişi. Yani onu sattığı kişinin içki yapacağını da biliyor. Ve diyor ki bu kendisi onunla İçki yapacağı bilinen bir zimmiye o üzüm suyu satmak mekruhtur.
Evet.
Peki bu zimmi ne demek? Zimmi gayrimüslim vatandaş demek. Neye burada zimmi kaydını koymuş? Mesela dememiş ki içki yapacağı bilinen bir Müslümana veya içki yapacağı bilinen bir kimseye dememiş. Zimmi yani Hristiyan veya Yahudi. Hı hı. Onu söylemiş. Peki neye böyle? Çünkü o zamanlarda zaten Müslümanların içki yapması, içki imalatı söz konusu değil. Onlara izin de verilmiyor. Devlet izin vermez zaten.
Evet.
Ama zimmiler, kendi Hristiyanlar, Yahudiler, onlar için kendi dinlerin hükümleri neyse ona uyarlar. Serbest onu, devlet onu serbest bırakmış. Onun için o kayıt var. Ha bu İbn-i Abidin dediğimiz o meşhur kitabın metninde. Ki bu metin Haskefi'nin yazdığı bir eser. İbn-i Abidin onu şerh etmiş.
Evet.
Ve şerhinde de diyor ki, ama diyor, o zimmiye üzüm satmakta sakınca yoktur diyor. Üzüm satmakta sakınca yoktur. Hı-hı. Ve bunu şöyle bir benzetme yapar İstanbul Emmâsı. Düşmana, savaş halindeki düşmana veya eşkıyaya silah satmak caiz değildir. Silah. Yani sana savaş açacak olan düşmana veya eşkıyaya, isyankarlara silah satmak caiz değildir ama demir satılabilir.
Yani ondan bu silah yapabileceği için.
Ama demir satabilir diyor.
Evet.
Bu böyle bir ilişki kurallar. Yani anladım. O içki imal edecek olana üzüm satmak ile şey arasında eşkıyaya veya düşmana silah satma arasında veya demir satma arasında böyle bir ilişki kurarlar. Ve bugün bir vakadır. Ülkemizde çok büyük bir üretici, üzüm üreticisi üzümlerini işte bu tip yerlere satıyorlar.
Evet.
İnşallah Cenab-ı Hak sorumlu tutmaz.
İnşallah. Hocam şöyle bir soru da var. Aslında aynı soru olabilir mi acaba? Ben yine size bir iletmiş olayım. Dinen yasak kılınan bir alanda faaliyet gösteren bir firmaya hizmet sunmak aynı şey midir? Helal midir ve buradan gelen para helal midir diye bir soru var hocam.
Şimdi hizmet deyince ne anlayacağız? Hı hı. Mesela dinin yasak ettiği bir alanda faaliyet gösteren bir firma.
Evet.
Diyelim ki onlar kumar oynatıyor. Ve sen ona kumar aleti veriyor, hizmeti sunuyorsun. Bu caiz olmaz. Veya adam işte içki üretiyor. İçki imalatı yapıyor. Ve sen onun imalatında yardımcı oluyorsun.
Ona şişe veriyorsun mesela.
Şişe farklı. Şişeyi başka yerlerde de kullanabilir de. O içki, biz demin ne dedik? Üzüm satabilir dedik.
Üzüm satabilir. Evet.
Ama şimdi öyle değil de bugün zamanımızda yazılımlar var. Yani o bilgisayarlar için yazılımlar var. Yani muhasebesiyle ilgili oluyor, başka alanlarla ilgili oluyor vesaire. Siz bu işlerle meşgulsunuz. Ama bu yaptığınız işleri faiz muamelesi yapan kurumlar da satın alıyor. Veya diğer normal işletmeler de satın alıyor. Veya ne bileyim başka dini alanda, dine aykırı bir faaliyette bulunan başka bir kurumda satın alıyor. Ama sizin yaptığınız iş tek amaca yönelik değil. Farklı farklı alanlarda kullanılabiliyor. Ve sen onlara da veriyorsun bu yazdığın yazılımı. Bunda sakınca olmaz. Ama sen yaptığın bu işlemle sadece o haram faaliyette kullanılıyorsa ondan kaçınmak lazım. Mesela şöyle bir soru sorulur ve cevap verilir. Efendim, afyon ekilebilir mi?
Evet.
Çünkü afyondan sonuçta
uyuşturucu
da imal ediliyor ama ilaç da imal ediliyor.
Evet.
Eğer sen biliyorsan ki o afyonu sadece uyuşturucu kullanıyor adam, oraya yok verme. Ama ilaç için de kullanılıyor ve sen ilaç için kullanana satacaksın, ekebilirsin. Yani bu şekilde ayırmak lazım meseleyi.
Eyvallah. Yani verdiğimiz ürünün veya hizmetin ne amaçla kullanılacağını bilerek hareket etmek.
Tek amaçla lazım. Kullanılıyor ise tek. Tek. O zaman sakıncalı olur. Eyvallah. Mesela diyelim ki deminki bahsettiğimiz o şey alanında, afyon meselesinde sadece o afyon uyuşturucuda kullanılıyor. Başka bir alan yok. O zaman o işle meşgul olamazsın. Çünkü evet. İnsanların zehirlemesine sen vesile olmuş oluyorsun.
Hocam konuyla bağlantılı son bu soru. İslam'ın haram kıldığı bu şeyleri gayrimüslimlere satmak veya o hizmeti gayrimüslime vermek caiz mi diye bir soru var.
Şimdi cumhura göre diyelim yine bunu yapamazsın.
Evet.
Hatta şöyle bir ifade geçer. Yine bizim fıkıh kitaplarımızda oradan örnek vereyim. İbadethane yapacağını bildiğin bir mecusiye veya şarap imal edeceğini bildiğin bir zimmiye evini kiraya verebilir misin? İnşaatını kiraya verebilir misin? Böyle bir soru var. Ve İmam-ı Azam buna cevaz veriyor.
Verebilirsiniz diyor.
Yani diyor ki burada sen evi veriyorsun ve evin kirasını alıyorsun. Oradaki yapılan işin günahı şeye ait. O işi yapana ait. Nitekim diyor hatta sen birisine bir ev kiraya versen, bir anı kiraya versen ve adam orada hiçbir faaliyet icra etmese sen onun kira bedelini alırsın yine.
Evet.
Yani senin aldığın kiranın orada yapılan işle ilişkisi yok. Ancak İmam-ı Azam bu söz söylenirken gayrimüslimlerin bulunduğu bir yerdeki bir binanı, yani gayrimüslimlerin yaşadığı bir yerdeki bir binanı bir gayrimüslime şu amaçlarla verebilir misin şeklinde ifade var.
Evet.
Fakat İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer birçok ulema hayır caiz değildir diyorlar. Yani sen bir gayrimenkulünü, bir taşınmazını senin dinine göre yasak olan bir faaliyette icra edecek bir kuruma kiraya veremezsin. Bu ister Müslüman olsun ister gayrimüslim olsun veremezsin diyor. Bunu Hanefi imamlarından İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer mezheplerin bazı alimleri söylüyor. Şimdi evet. Burada yani şöyle diyelim, İmam-ı Azam burada yalnız kalıyor bir bakıma. O açıdan genelde bu konulardaki sorulan sorulara cevap olarak Müslüman bunlara kiraya vermemeli malını. Mesela diyelim ki adam senin dükkanın var, meyhane açacak. Ona kiraya vermemelisin. veya başka bir fuhuş, affedersiniz, şeyi açacak. Ona kiraya vermemelisin. Şimdi kiraya vermemek caiz olduğuna göre, verilmemesi gerektiğine göre, satışı da elbette gerekli, şey olmaz, caiz olmaz.
Caiz olmaz, eyvallah. Hocam bir sorumuz da şöyle. Raporlu olan işçinin, çalışanın maaşını almasının sakıncası var mıdır?
Efendim şimdi devlet kanunlar koymuş. O kanunları istismar etmedikçe, kötüye kullanmadıkça, arkadan dolanmadıkça halkımızın tabiriyle, o kanunların verdiği haktan istifade edebilirsin. Devlet koymuş kanun, çalışanın, ister bu kendi işinde çalışsın, kamu hizmeti yapsın, ister bir özel sektörde çalışsın. Eğer iş yapmasına engel bir hastalığa tutulmuş ise, o hasta olduğu sürece ona maaş ödenir denmiş.
Evet.
O zaman ve tabii ona o raporu da kim veriyor? Doktor. Doktor veriyor. Eğer doktor bu raporu verirken doktorun efendim hasta olmadığı halde hastaymış gibi gösterdiğine dair bir bilgin yoksa ve sen de hasta olmadığın halde hasta olma raporu alıp da o maaşı almıyorsan, o zaman devletin o maaşı alabilirsin. Yani burada şunu söyleyelim, biraz karıştırmış gibi olmayalım. Eğer kişi gerçekten hastaysa, iş yapmasına engel diyorsa doktor,
evet,
o takdirde onun maaşını alabilir. Ama maalesef bazı insanlarımız bu konuda biraz yanlışlıklara girdiği oluyor. Hasta olmadığında hastaymış gibi rapor alarak, efendim, hatta başka şeylerle meşgul oluyor. Ama bir tarafta da maaş alıyor. Evet, haliyle bunu almak caiz olmaz.
Evet. Bir diğer sorumuz da şöyle hocam. Şimdi günümüzde bazı icra yoluyla satılan malların böyle satışa çıkartıldığı çalışmalar, faaliyetler var. O malın icra ile orada olduğunu, icra yoluyla o sahibinden alınıp da satıldığını alan kişi biliyor ve bunlar biraz daha böyle makul fiyatlara satılıyor. Piyasanın altında daha çok piyasasının altında olan fiyatlara satılıyor. Bu tür malları icra yoluyla alındığını bilerek satın almak caiz midir?
Caizdir. Cevap bu. Caizdir.
Evet.
Ancak burada şunlara dikkat etmek lazım. Bir mal niye icra ile satılıyor? Demek ki o malların sahibi olan kişi borçlanmış. Hı hı. Borcunu ödeyememiş. Ve devlet gelip onun mallarına el koyuyor ve o malları satarak alacaklığının hakkını ödüyor.
Evet.
Sistem bu. Tabii biz herhangi bir konuda bir fikir beyan ederken tek taraflı olarak beyan etmememiz, tek taraflı düşünmememiz lazım. Yani burada bir malı icra ile satılan borçlu var, bir de alacaklı var.
Evet.
Biz borçluyu da düşünmemiz lazım, alacaklıyı da düşünmemiz lazım. Tabii burada bizim dinimizin koyduğu kurallar var. Hı hı. Alacaklılarla ilgili olarak diyor ki, eğer sizin borçlunuz darda ise diyor, ona vade verin. Eğer sizin alacaklı olduğunuz kişi, size borçlu olan kişi darda ise, borcunu ödeyemiyorsa ona vade verin. Ama borcu tümüyle silivermeniz sizin için daha faziletlidir.
Eyvallah.
Ha şimdi Müslüman önce bu bilinçte olmalı. Mesela şu günlerimiz, bu günlerde, yani bu pandemi günlerde insanların çalışamadığı, kazanamadığı, hatta birçok insanın evine ekmek getiremediği günler yaşıyoruz.
Evet, maalesef.
Bu günlerde borçlu diye o borçlunun malına bir de haciz koymak, onun malını sattırmak, bu bir Müslümana yakışmaz. Ona süre vermek lazım, vadesini uzatmak lazım. Ama her zaman böyle olmaz bu iş. Yani bazen öyle oluyor ki insan hali vakti yerinde olduğu halde parasını başka amaçlarla kullanıyor, borcunu ödemiyor. Bu da zulümdür. Bu da zulümdür. Peygamberimiz bunu zulüm olarak niteliyor. Diyor ki bir varlıklı kişinin borcunu ödemeyip savsaklaması zulümdür. Matlul ganiyyi zulmün. Hadisin orijinal bu şekilde. Ha şimdi ve bütün bunlardan dolayı İslam fıkhı da borçluların malının haciz edilmesine, hı hı, ve haciz edilen malların da satılmasına, icra yoluyla satılmasına cevaz vermiş. Tabi burada havaici asliye hariç. Yani adamın giyeceği, yiyeceği, barınabilmesi için mutlak lazım olan şeyler hariç. Adamın altındaki yatağı alıp götüremezsin mesela.
Evet.
Ha, şimdi bunlar haciz edilmiş ve satılacak. Şimdi nasıl satılıyor bu? Açık artırmayla satılıyor. Bunlar açık artırmayla. Ama açık artırmaya girilirken, demin senin baştan söylediğin gibi, 100 lira değerindeki olan bir mal 60 liraya alt fiyat olarak konuluyor.
Hmm.
Ve işte iştirakçiler 60 liradan artırarak onu alıyorlar.
Satın alıyorlar.
Ve ilk icrada satılamazsa eğer o mal, ikinci defa satışa sunuluyor. Bu sefer fiyat daha da düşürülüyor.
Hmm.
Şimdi tabii bir malı değerinde alıp sattığı zaman bir kimse, ona göre eline para geçecek. Ve o borçlunun malı değerine ne kadar yakın satılırsa, hem borçlunun borcu o kadar çok ödenmiş olacak, hem de alacaklı o kadar çok alacağını tahsil etmiş olacak.
Evet.
Öyle olunca imkan nispetinde bu mallar satılırken değerine yakın en azından olmalı veya satın alınırken. Yani şu zihniyet olmamalı. Düşmüş bir tekmede ben vurayım.
Hmm,
bu olmamalı. Mi? Bu Müslümana yakışmaz.
Evet.
Müslüman düşeni elinden tutar, kaldırır. Yoksa ona bir tekmede o vurmaz. O zaman ne yapmalı bu? Evet, icra ile mal satın alınabilir. Bu mümkündür açık artırma yoluyla. Ama burada imkan nispetinde değer fiyatına yakın olmalı. Yani bizim fıkhımızın alım satımlarda gabn-ı fahiş diye tabir ettiği bir şey var.
Gabn-ı fahiş.
Gabn-ı fahiş yani haddinden fazla aldanma veya aldatma. Fahiş aldatma.
Evet.
Ki bu şöyle değerlendiriliyor. Bir mal var. O mala değer biçiliyor.
Evet.
Ehli vukuf tarafından değer biçiliyor. Ehli vukuf diyelim ki 3 kişi, 5 kişi. Bunlar farklı değerler veriyor. Örnek verelim. Birisi 80 lira diyor. Birisi 90 lira diyor. Birisi 100 lira diyor.
Hı hı.
Bu malın değeri 80 ile 100 arası demektir bu. 75 evet. lira olursa ucuz ve gabn-ı fahişe girer.
Hı hı.
105 lira olursa gabn-ı fahişe girer. Pahalı.
Pahalı.
Bunu başka kriterlerde koymuşlar. Mesela taşınmaz mallarda şu oranda, taşınırlarda bu oranda, hayvanlarda bu oranda diye kriterlerde koymuşlar. O da ayrı bir şey tabii. Onu da benimseyen, hatta bizim mecellede de o benimsenmiş. Yani taşınmaz mallarda %5 denmiş, hayvanlarda %10 denmiş. Pardon, taşınır mallarda %5, hayvanlarda %10, taşınmazlarda %20 gibi bir şey konulmuş. Bunlar biraz dönemsel.
Evet.
Yani bu gayet-i hadise dayanan hükümler değil, dönemsel hükümler. Ama burada şu önemli, bu mal piyasada en az şu fiyata, en fazla şu fiyata gider denildiği zaman veya böyle bir şey varsa elimizde ölçü, bu fiyatlar içerisinde almalı. Yani o icradan mal alacak olan kişi 100 liralık malı 60 liraya değil de 80 liraya, 85 liraya, 90 liraya almalı.
Evet.
Böylece zulmetmemiş olur karşı tarafa. Haksızlık etmemiş olur. Ve normal değerinden de daha ucuza mal temin etmiş olur. Ama maalesef bunlar istismar ediliyor. Hatta duyduğumuza göre, okuduğumuza göre böyle ihalelere fesat karıştırma ifadeleri var. Ki bu daha çok resmi görevlerle ilgili kullanılıyor galiba.
Hı hı.
Ama öbür taraftan mafya. Mesela ihaleye girecek olanları tehdit ederek bunları ihaleye sokmuyor, kendisi ucuza kapatıyor falan. Bunları duyuyoruz. Bunlar maalesef Müslümana yakışan şeyler değil. Bunlar caiz olmaz. Ama normal değerleri içerisinde aldığın zaman bunda bir sakınca olmaz.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk.
Evet.
Böylece süremizi doldurduk. Dinleyicilerimizden gelen soruları cevaplandırdınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şey. İyi ki varsınız. Allah razı olsun hocam.
Amin, sizden de.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte Fıkıh Saati programıyla huzurlarınızda olacağız. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.